Ayrım 14, sayfa 236, 73, Can Dündar. Tıpkı babası gibi Deniz'i bilen, tanıyan kalem erbabı da soyguna anlam veremiyor, ona yakıştıramıyordu. Millette İsmail Cem, soygun gerçekten yapıldıysa mazur görülemez. Ancak bu gençler her ne yapmışlarsa kendi inançlarına göre Türk toplumunun yararına diye düşündüklerinden yapmışlardır. Doğru ya da yanlış, söz konusu olan onun bunun çocuğu değildir, Türkiye'nin çocuklarıdır diye yazdı. CHP lideri İsmet İnönü de Deniz'i eleştiren cephedeydi. 23 Ocak'taki CHP kurultayında kürsüden ona şöyle seslendi. Şimdi 25 yaşında delikanlı. Nereden nasıl bir kuvvetle ve hangi izanla tahriklere alet olarak Kurtuluş Savaşı yaptığını ilan edebiliyor. Türk milleti bağrından Mustafa Kemaller çıkaracaktır. Büyük kabiliyetler, istidatlar çıkaracaktır. Ama her gün böylesi çıkacak. Tabiat bu kadar zengin değildir. Hükümet, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yakalanmasına yardım edecek olanlara 15 bin lira ödül koydu. Artık gazetelerde onlardan şehir gerillası diye söz ediliyordu. Sadece polis ve asker değil, basın da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının peşindeydi. Gazeteler her gün manşetten onlara ilişkin haberleri veriyor, bir gün paraları torbayla yanlarında taşıdıklarını, bir başka gün güzel kadınların evlerinde saklandıklarını yazıyordu. Onlar işin magazin boyutu ile ilgilerini dursun, polis evlere baskın üzerine baskın yapıyordu. Bir gazete Deniz'in Trabzon'a geldiği ihbarı üzerine Trabzon'daki amcası emekli zabıt katibi Gülağa Gezmiş'in ifadeye çağrıldığını yazıyordu. Bir başka gazeteye göre izine Rize'de rastlanmıştı. Bu nedenle Deniz'in anneannesinin evi basılmıştı. MİT kaynaklarından basına yansıyan bilgiye göre aranan soyguncuların yurt dışına kaçmaya çalıştığı varsayımıyla 3 savcı botu Boğaz'dan Karadeniz'e açılmıştı. Bir gazete ise estetik ameliyat yaptırma ihtimallerine karşı güzellik kliniklerine istihbaratçıların yerleştirildiğini duyuruyordu. Onlarsa ODTÜ'nün altındaki dehlizlerde bu haberleri gülerek okuyorlardı. Birkaç metre üstlerinde ODTÜ kampüsünde jandarma onları arıyor, öğrenciler forum düzenliyor, rektör Erdal İnönü aranan öğrenciler bulununcaya kadar üniversiteyi kapatma kararı alındığını açıklıyordu. Baskınlar artıyor, gözaltılar çoğalıyor, çember daralıyordu. Deniz bu ortamda kamuoyuna eylemlerinin nedenine dair bir mesaj vermeyi düşündü. Bunu da babasının yöntemiyle yapmaya karar verdi. Yine Cumhuriyet'te onun açık mektubuna bir açık mektupla cevap verdi. El yazısıyla yazdığı kısa mektubu Cumhuriyet'e arananlar arasında adı geçmeyen Hüseyin İnan götürdü. İlk günden beri üniversite eylemlerini gizleyen gazeteci Ergin Konuksever'e verdi. Ve Cumhuriyet, Deniz Gezmiş'ten babasından mektubu 29 Ocak günü birinci sayfadan yayımladı. 74 Mektup. Baba, sana her zaman müteşekkirim. Çünkü Kemalist düşünceyle yetiştirdin beni. Küçüklüğümden beri evde devamlı Kurtuluş Savaşı anılarıyla büyüdüm ve o zamandan beri yabancılardan nefret ettim. Baba, biz Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşçılarıyız. Elbette ki hapse atılacağız, kurşunlanacağız da. Tıpkı birinci Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Ama bu toprakları yabancılara bırakmayacağız. Ve bir gün mutlaka yeneceğiz onları. Düşün baba. Bugün hükümet işini gücünü bırakmış bizimle uğraşıyor. Çünkü bizden başka gerçek muhalefet kalmamış durumda. Ve hepsi Kemalist çizgiden sapmışlar ve tarih önünde hüküm giyme durumundalar. Biz çoktan onları tarihin çöplüğüne atmış durumdayız. Baba, mektubuma son verirken seni, annemi, Bora'yı, Hamdi'yi devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım. Ya vatan ya ölüm. Deniz Gezmiş. 75. Cemil Gezmiş. Çocukken sürekli beni konuşturur, babamın Sibirya'daki esaret günlerini anlattırırdı. Çok hoşuna giderdi bunlar. Sonra da baba, ben bu yabancılardan nefret ediyorum derdi. Oğlum, hepsi öyle değil derdim ben de. Mum dibine ışık vermez derler ya. Ben de iyi bir eğitimci değilim diye düşünmüşümdür bazen. Belki yanlış eğitim verdim Deniz'e. Fazla tepkili oldu, çok cesur oldu. Ondaki insan sevgisi, yurt sevgisi fazla geldi belki de. Mesleğim gereği 25 yıl Anadolu'yu gezdim. Midyat'tan Kırklareli'ne kadar her bölgede. Özellikle Orta Anadolu'da dolaştım. Köylere, kentlere, kasabalara gittim. Her tayinde ailem de benimle birlikte göçtü. Onlar da Anadolu gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. Mutlaka bu gerçekle erken yaşta yüz yüze gelmiş olmanın Deniz'in duygu ve düşünceleri üzerinde bir etkisi olmuştur. 76 Hamdi Gezmiş. O mektupta abim babama demek istiyordu ki, bu yaptıklarımın referansı sensin, senin öğrettiklerin. İronik bir durum tabii. Aynı zamanda ari soygun yapan gangsterler olmadıklarını, farklı bir yola sapmadıklarını, yaptıkları işin kendi idealleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini de anlatıyor o kısa mektupta. Babamın çok sevdiği oğlu tarafından kendisine verilen rütbeden dolayı onere olduğunu tahmin ediyorum. Nitekim eylemin adi bir soygun olmadığını anladıktan ve İrfan Uçar gibi gençlere göz altında yapılan ağır işkenceleri öğrendikten sonra teslim ol çağrısından vazgeçip sakın teslim olmayın noktasına geldi ve bunu da diğer gençlerin babalarıyla birlikte kamuoyuna deklare etti. 77 Belge. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Sinan Cemgil'in babaları oğullarına mesaj gönderdi. Banko soydukları iddiasıyla aranan üç gencin babası da ağız birliği yaptı. Sakın teslim olmayın. Üç baba da teslim oldukları takdirde çocuklarına işkence edileceğinden korkuyor. Deniz Gezmiş'in ilk öğretim müfettişi olan babası Cemil Gezmiş bu konuda şöyle diyor. İlk günlerin heyecanı içinde oğlumun teslim olmasını istemiştim. Şimdi anlıyorum ki işin içinde başka işler var. Elimde güçlü deliller var. Zamanı gelince bunları açıklayacağım. Olay polisiye olmaktan çıkıp politik nitelik kazandı. Polis Deniz için elimize geçerse çiğ çiğ yiyeceğiz demiş. Bu beyleri hatırlatmak isterim. Her kuşun eti yenmez. Bazılarınınki midesine oturacaktır. 78 Can Dündar. Parayı bulmuşlardı. Şimdi ihtiyaç silahtı. Onu da Balgat'taki Amerikan üssünden almayı planladılar. ODTÜ yakınlarındaki bu üssün deposunu basıp silahları kaçıracaklardı. 15 Şubat 1971 Pazartesi gününün ilk saatlerinde yine aynı beşli üssün dikenli tellerini aşıp depoya ulaşmayı başardılar. Ancak depo boştu. Üssün içindeki alışveriş merkezinin önünde bir kamyonet vardı. İçinde bir zenci çavuş nöbetteydi. Onu rehin alıp üstten çıkarmayı düşündüler. Çavuş gazete okuyordu. Karşısında silahlı gençleri görünce panik halinde ağlamaya, öldürmeyin diye yalvarmaya başladı. Deniz ve Yusuf kamyonetin iki ön kapısından içeri dalıp silahı çavuşun göğsüne dayadı. Direksiyonda Yusuf olduğu halde çıkış kapısına yöneldiler. Ancak nöbetçiler dur ihtarı yaptı. Araba üstlerine doğru gelince de ateşe başladılar. Deniz ve arkadaşları kurşun yağmuru altında zenci çavuşla birlikte üstten uzaklaştılar. Adının Finli olduğunu öğrendikleri 25 yaşındaki Amerikalıyı ODTÜ 201 numaralı odaya getirip sorguya çektiler. Silah deposunun yerini öğrendikten sonra da gece cebine bir taksi parası koyup serbest bıraktılar. Artık savaş ilan edilmişti. CHP lideri olacakları sezmiş gibi sakın öldürmeyin, ölüm olmazsa her şeyin çaresi bulunur diyordu. Hükümet ve emniyet cephesinde ise büyük şaşkınlık yaşanıyordu. Sıkı yönetim ilanı, hatta askeri müdahale tartışılıyordu. O güne kadar sadece öğrenci lideri olduğu düşünülen gençler her yerde aranırken saklanabileceklerini, iyi korunan bir Amerikan tesisini basabileceklerini, oradan birini rehin alabileceklerini göstermişti. Kim oldukları biliniyor, ancak hangi örgüte mensup oldukları, ne yapmaya çalıştıkları bilinmiyordu. Bunun cevabı o günlerde geldi. Deniz ve arkadaşları 28 Şubat'ta taşındıkları Ayrancı'daki yeni evde oturup niyetlerini, hedeflerini anlatan bir bildiri kaleme aldı. Örgütlerinin adını en başa yazdılar. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun bütün dünya halklarına ve Türkiye halkına çağrısı. Halkımızın kurtuluşu ve ülkemizin bağımsızlığının silahlı mücadeleyle kazanılacağına inanıyoruz. Amacımız Amerika'yı ve bütün yabancı düşmanları temizlemek, hainleri yok etmek ve düşmandan temizlenmiş tam bağımsız Türkiye'yi kurmaktır. Bildirinin kaleme alındığı gün Deniz'in yaş günüydü. O gün 25 yaşına basmıştı. Bu dışarıda göreceği son yaş günü olacaktı. 79 Hamdi Gezmiş. Deniz abimin adının her olayın altından çıkması, bütün polis teşkilatının onun peşinde olması, fotoğrafının bütün gazetelerin birinci sayfasında yayımlanması elbette bizim hayatımızı da alt üst etmişti. Olaylar tırmandıkça ailece tedirginliğimiz daha da arttı. Deniz abimden artık hiçbir kanaldan hiçbir şekilde haber alamaz olmuştuk. Haberleşemedikçe daha da merak ediyorduk. Oysa polis bizim onun yerini bildiğimizi, gizlediğimizi, haberleşebildiğimizi sanıyor, arada yokluyordu. Üniversiteye gittiğimde bana, işe gittiğinde anneme, babama imalı sorular soruluyordu. Siz ne biliyorsanız biz de o kadarını biliyoruz diyorduk, inandıramıyorduk. Polisin evimize sıkça gelip gitmesi bazı komşularımızı bize karşı çekingen davranmaya itmişti. Kapımıza Kızıl Komünistler diye başlayan isimsiz tehdit mektupları konuyordu. Babamı görevden almaları veya İstanbul dışına sürmeleri kanunen mümkün değildi ama önemli işlere yollamıyor, pasif görevlerde çalıştırıyorlardı. Annem en küçük bir açık verirse başka yere tayin edileceği endişesiyle büyük bir disiplinle öğretmenliğe devam ediyordu. Ama kendi çocuğu vur emriyle aranırken hiçbir şey olmamış gibi diğer çocuklara ders vermek onun için de çok zordu. İşinden en ufak taviz vermeden çalışarak emeklilik için gün sayıyordu. Bana gelince, üniversite ikinci sınıfa geçmiştim. Olayların boyutu büyüdükçe tedirginliği artan babam sürekli olarak bana "Bir kurban verdik, bir de seni kaptırmayalım. Aman dikkat et oğlum" diye telkinde bulunuyordu. Deniz abim gözünü budaktan sakınmayan, hiçbir tehditten korkmayan, yılmayan gerçek bir savaş adamıydı. Ben onun yanında sadece bir sempatizandım. Ama elbette ergenlik çağında kanı kaynayan bir insandım ve bazı şeyleri rasyonel değerlendiremeyecek yaştaydım. Ona rağmen okulda yöneticilerden kantincilere veya kantinci kılındaki istihbaratçılara kadar pek çok insan benim de abimden dolayı eylemlerin içinde olduğumu belli etmediğimi düşünüyordu. Muhtemelen uzaktan uzağa da takip ediyorlardı. Bu şartlar altında okumaya çalışıyordum. 80 Gülünün Solduğu Akşam. Mart'ın ya 3'ü ya 5'i. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin karlı sırtlarındayız yine. 1,5 saattir yol yürümüşüz. Nasıl dondurucu bir soğuk. Rüzgar da bir türlü kesilmiyor. Elimde silahım, eldivenliyim. 3 kişiyiz. Yusuf, Sinan ve ben. 4 Amerikalının bindiği araba geçip gitti. Ben 10 dakika sonra dönecekler. Biliyoruz bunu. 5-10 dakika sonra dönecekler. Biliyoruz bunu. Her gün yaptıkları şey. O saatlerde başka bir arabada geçmez oradan. Geçecek olsa onu da durduracağız. Başka çare yok. Önemli de değil. Yattık, mevzilendik, bekliyoruz. Beton bir direkle, tel örgülerle barikatımızı kuruvermişiz yolun ortasına. Barikat sağlam. Barikatın berisine yatmışım. Eldivenimi çıkardım. Elim bir an silaha yapışıverdi. Öylesine soğuk var. Amerikalıların arabası az sonra göründü. Geldiler, durdular. Ben hemen arabanın önüne fırladım. Direksiyonun yanındaki kapıdan Yusuf girecek arabaya, ben öbür kapıdan dalacağım. Dediğim gibi yaptık, girdik arabaya. Yusuf şoförü indirdi arabadan. Don't move lan, kıpırdama lan dedi. Bir elinde silahı vardı, öbür eli vites kolundaydı. Ben İngilizce, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adına tutuklandınız. Politik mahkum işlemi göreceksiniz. Buyruklara uyun yoksa kötü olur dedim. Şaşırdılar. Yusuf'un bulup getirdiği öbür arabayı gizlediğimiz yerden çıkardık yola. Tutukladığımız 4 Amerikalıyı kendi arabamıza geçirdik. Arabanın arkasına bindirdik. Yusuf direksiyona geçti, ben arka kapının dibindeyim. Sinan, Yusuf'la benim aramda ortada. Onların boş arabasını Mete aldı götürdü. Kepekli Boğazı'ndan geçiyoruz. Başlarınızı yere eğin, gözlerinizi kapatın dedik. Herifleri alıp eve getirdik. Amaç apartmanı. Apartmanın 3 numaralı dairesi. Yusuf'la Sinan önceden kiralamışlardı bu daireyi. Yusuf kiralarken Üsteğmen kılığına girmişti. Yusuf, Amerikalılardan birini alıp eve çıkardı. İkisinin gidişleri görülecek şeydi. Yusuf, Amerikalının yarısı kadar ancak beline geliyor. Dev bir zenci. Onlar kapıdan girdiler. Biz de 3 Amerikalıyı pencereden soktuk içeri. Üstlerindeki parkaları çıkarttık. Ayakkabılarınızı da çıkarın dedik. Çıkardılar. Orada yatıştırmaya çalıştık onları. Herhangi bir yanlış davranışta bulunmazsanız size bir şey yapmayız dedik. Yoksa yiyecek bir şeyler çıkardık önlerine. Çay demledik. Hiç öyle iteleme kakalama yok. Çocuklar telsizin başındalar. Ben Amerikalıların başına dikilmiş bekliyorum. İkisinin karısı da gebeymiş. Başçavuş Jimmy Sexton ile Er Larry Hivner'ın karıları. Üçüncüsü edebiyat bölümündenmiş. Anası da İtalyanmış. Richard Karaski'ydi adı. Dördüncüsü James Galson'da Katolik Lisesi'ni bitirmiş. Başçavuş Jimmy çok gırgır bir adam. Dedesi Pecos Bill'i görmüş, tanımış, uzun uzun anlatıyor bana. Larry sürekli düşünüyor, kötü kötü düşünüyor. Dördü de beyni yıkanmış halk çocukları. Onlara dünyadaki savaşları, Amerika'nın yaptıklarını falan anlatıyorum. Larry öylesine düşünüyor ki ağrımıza gidiyor. Onu da öbürlerini de sürekli yatıştırmaya çalışıyoruz. Ama en çok Larry'yi. Bir an önce kurtulmalarını onlardan çok biz istiyor gibiydik. İşte o ara bildiriyi hazırladık. Hüseyin götürdü bildiriyi. Birkaç yere verdi. Hüseyin'i gönderdik çünkü o daha deşifre olmamıştı. Adı geçmiyordu gazetelerde. Yetkili makamlara tam 36 saat süre tanımıştık. 36 saat içinde istediğimiz fidye ödenmezse sözde bu 4 Amerika'yı öldürecektik. Bildiri bomba etkisi yaptı. Kimler karışmadı işe? Başkan Nixon bile karıştı. Fidye verilmemeli diyordu. İsmet Paşa bile karıştı. Elinizi kana bulamayın falan gibisinden bir şeyler söyledi. Yok, öldüremiyorsun. Faşistlere benzemiyoruz biz. Kolay değil adam öldürmek. Üstelik adamlar suçsuz. Adamlar bilinçsiz ve senin yaşındalar. Suçsuzlar. Dördünün de bir suçu yok. Tek suçları Amerikalı olmaları belki. Kendi kurulu düzenlerine karşı çıkmamakla objektif olarak suçlular belki. Ama subjektif olarak hiçbir suçları yok adamların. Ayrıca silahları da yok. Sen silahlısın karşılarında. Yani koşullar eşit değil. Sinan son derece duygulu. Amerikalılarla içli dışlı olmamak için elinden geleni yapıyor. Kaçırıyor kendini. Zorunlu olur da öldürmek gerekirse belki öldüremem sonra diyor ve hiç konuşmuyor onlarla. Yüzlerine bile bakmıyor. Zorunlu olarak adamları dolaba tıkacağız, kapatacağız, dolabın kapaklarını, yüzlerini falan görmeden boşaltacağız kurşunları üzerlerine. Yusuf'un aklına hani gazetelerde kocaman fotoğrafları çıkmıştı. Kıbrıs'ta banyo küvetinde öldürülen kadınla çocukları geliyor, söylenip duruyor. Ben cellat durumuna sokulmuşum gibi bir duyguya kapılıyorum. En çok da ben konuşuyordum onlarla. Ve olmadı, öldüremedik. Bu konuyu aramızda hiç konuşmuyoruz. Olaydan sonra arkadaşların da benim gibi şeyler düşündüklerini anladım, sonradan anlattılar. Ben açıkça söyledim, öldüremem dedim. Oysa başta öldürürüm diyordum. Sinan daha başlangıçta öldüremeyeceğini anlamış. Hiçbirimiz adam öldürmemişiz ki o güne kadar. Hiçbir deneyimimiz yok. O günden sonra da öldürmedik kimseyi. Biz insan öldürmedik reis. Edebiyatçı olan Amerikalı Richard karısına yazdığı mektupta "Hayatımın bir namlunun ucunda sona ereceğini hiç düşünmemiştim." diyordu. Onların yerine koyuyordum kendimi. Anamı, babamı, kardeşlerimi düşünüyordum da olmaz diyordum. Dört Amerikalı önceleri kurtulmaktan umutlarını tümüyle kesmişlerdi. Ama son iki gün onlar da öldürmeyeceğimizi anlamış gibiydiler. Üçüncü gün falandı. Larry'nin karısına gizlice mektup yazdığını gördüm. Çektim aldım mektubu elinden. Oğlan vasiyetini yazıyordu. "Gider babam gelin evine yerleşirsin." diyordu. "Artık görüşemeyeceğiz falan." diyordu. Dayanamadım. "Ulan göreceksin karını be." dedim. Hele birisinin anası ta Amerikalardan kalkıp gelmişti Ankara'ya uçakla. Çok da iyi besliyorduk adamları. Biz kendimiz doğru dürüst yemiyor, onlara yediriyorduk. Muzla besledik be herifleri, muzla. Birimiz geceleri telsizin başında bekliyor, birimiz de onların yanında nöbet tutuyordu. Sıraya koymuştuk bu işi. Süre doldu. Bildiride açıkladığımız kararı uygulamadık. Kıllarına bile dokunmadık. Önce Hüseyin çıktı evden. Kalan üç kişi daha sonra çıktık. Onları orada öylece bıraktık. Gidişimizden haberleri bile olmadı.